Ayrım 7, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, Sayfa 80, Karlarda. Almanya'da küçük bir ortaçağ kenti, Polonya sınırına çok yakın, 14. yüzyıldan kalma yapılara özgü rahat görünümlü evler. Kentin renkliliği o akşam tek düze. Parıldayan, ışıldayan beyaz kalın duvarların, sivri kulelerin üzerine inmiş yaklaşan gece donuk sisli peçesini yaymış. Hava çok çabuk karardı. Sokaklardaki karmakarışık hareketlilik, çalışan sağa sola giden insanların gürültüsüyle karışıyor, uzaklardan duyulan sesleri andırıyordu. Sadece kilise çanlarının tek düze sesi, kentten yükselen gürültüyü parçalayıp bölüyordu. Her yerde mesai bitimindeki yorgunluk, uyku özlemi çeken işçilerin üzerine bütün ağırlığı ile çöküyor, ışıklar giderek azalıyor, kayboluyordu. Kent kocaman bir yaratık gibi derin uykuya dalıyordu. Bütün sesler ölmüştü. Fundalıklardan gelen rüzgarın titrek sesi de usul bir uyku şarkısını andırıyordu. Yolculuklarının sonuna gelmiş kar tanecikleri uçuşuyor, sanki usulca hışırdıyorlardı. Birdenbire tok bir ses duyuldu. Uzaklardan gelen, gittikçe yaklaşan nal seslerini andırıyordu. Kapıların bekçisi, şaşkın ve uykulu, dışarıda ne olduğunu anlamak için pencereye sokuldu. Gerçekten de atlının biri dört nala kapıya yaklaşıyordu. Bir süre sonra kapıda durdu ve buz gibi soğuktan körleşmiş kısık sesiyle içeri girmek istediğini söyledi. Kapı açıldı, adam kente girdi. Teri duman duman tüten atını yularından tutup kapı görevlisine teslim etti. Ne olduğunu soran adamın merakını birkaç sözle ve bol parayla yatıştırdı. Sonra da güvenli attığı acele adımlarla ıssız ve bembeyaz ışıldayan pazar meydanını geçti, kentin öteki ucuna uzanan sessiz karlı sokaklarda yürüdü. Küçük evler yan yana sıkışmış, birbirlerine destek vermek istermiş gibi omuz omuza yaslanmışlardı. Bakımsız, çirkince, boyaları dökülmüş, hafif yana eğik, gözden uzak bu sokaklarda sessiz, kendi hallerinde öylece durmaktaydılar. Sanki coşku dolu, taşan bir sevinç bu evlerin kapısından içeri girmemiş, küçük pencerelerin camları neşeli çığlıklarla titrememiş, altın sarısı parıldayan güneş ışınları odalarını tek bir gün bile ziyaret etmemişti. Ürkek ve yalnız, birbirlerinden korkan küçük çocuklar gibi bu Yahudi mahallesinde yan yana duruyorlardı. Yabancı, içlerinden en büyüğü ve göze en güzel görünen evin önünde durdu. Ev, bu mahallede yaşayan küçük cemaatin en zengin kişisinindi ve aynı zamanda sinagog olarak kullanılıyordu. Çekilmiş olan perdelerin aralığından dışarıya ışık sızıyordu. Aydınlık odadan da dini bir şarkı söyleyenlerin sesi duyuluyordu. Hanukka bayramı idi. Dostluk ve özgürlük içinde kutlanan bir bayram. Sürülmüş ve boyunduruk altında yaşamış bir toplumun insanların kutladığı ve yasaların izin verdiği birkaç mutlu günden biriydi. Fakat içeriden duyulan şarkılarda hüzün ve özlem vardı. Seslerin parlak madeni dökülmüş binlerce gözyaşıyla pas tutmaya başlamıştı. Bu şarkı ümitsizlik dolu bir ağıt gibi ıssız sokakları dolduruyor, uzaklara uçup gidiyordu. Yabancı bir süre hiç kıpırdamadan evin önünde durdu. Düşüncelere ve hayallere dalmıştı. O çok eski dini melodilere ruhunun derinliklerinden, tüm yürekten katılırken gözlerinden yaşlar dökülüyor, yutkunurken boğazı düğümleniyordu. Kendini içerideki ayna vermişti. Sonra birden toparlandı, kendine geldi. Ürkek adımlarla kapalı kapıya doğru yürüdü. Tokmak bütün ağırlığı ile kapıya indi, kapının tahtası boğuk bir sesle titredi. Bu titreme sanki bütün eve, bütün odalara yayıldı dalga dalga. Bir an için yukarı odadan duyulan şarkılar kesildi. Sanki o anda önceden belirlenmiş bir işaret verilmişti. İnsanların yüzlerinin rengi attı, korkak korkak birbirleriyle bakıştılar. Törenin coşkulu havası gitmiş, düşlerinden uyanmışlardı. Şimdi yine titreyen, zavallı ve çaresiz Yahudilerdi. Gerçek yeniden dirilmişti. Bunaltıcı bir sessizlikti odayı kaplayan. En ön sırada dua eden adamın titreyen elinden dua kitabı kayıp yere düştü. Diğerlerinin dudaklarının rengi attı. Odayı aniden müthiş bir sıkıntı kaplamıştı. Sanki demirden bir yumruk insanların boğazlarını tıkamıştı. Herkes nedenini biliyordu. çok kötü bir haber kulaklarına gelmişti. Yepyeni, o güne kadar hiç duymadıkları, kanlı anlamına gelen toplumlarına uzanan bir sözü de duymuşlardı. Almanya'da kamçılılar ortaya çıkmıştı. Bu adamlar zevk ve hayranlık dolu yaptıklarından mest olmuş, çılgınlıkla kudurmuş, binlerce Yahudi'ye zulüm çektirmiş, işkence yapmış, onları katletmişti. Dedelerinin mirası, inançlarını da kaba kuvvet kullanarak ellerinden almak istiyorlardı. İşte en çok korktukları da bu idi. Kovulmuşlardı, darbe yemişlerdi, mallarına mülklerine el konmuştu, köle yapılmışlardı. Hüzün dolu, başları önünde her şeye sabırla katlanmışlardı. Gece yarıları baskınları, talan ve yangınları hemen hemen hepsi yaşamıştı. O günleri anımsadıklarında herkesin tüyleri ürperirdi. Daha birkaç gün önce bir dedikodu yayılmıştı ortalığa. Kamçılılar akın akın topraklarına da girmek için yola koyulmuşlardı ve pek uzakta değillerdi. Belki şimdi kentlerine ulaşmak üzereydiler. Bu müthiş korkuyla insanların yüreği duracak gibi oldu. Şarapla kendinden geçmiş, kana susamış toplulukların çılgın adımlarla, ellerinde alev alev meşalelerle evlere saldırdığı zamanlar gözlerinin önüne geliyor, katillerin vahşi zevklerini kanlarıyla ödeyen kadınların yardım dilenen kısık haykırışları kulaklarda çınlıyordu. Işıldayan silahları da vücutlarında hissediyorlardı. Her şey çok canlı, çok berrak, kötü bir rüya idi. Dışarıdaki yabancı bir an bekledi. Kapı açılmayınca tokmağı bir daha vurdu. Boğuk uğultu, ürkek ve sessiz evde titreyen dalgalarla yine yayıldı. Bu arada ev sahibi az önce duasını kesmiş olan, uzun beyaz sakalı ve ilerlemiş yaşıyla bir patriği andıran adam kendini ilk toparlayan oldu. Usul bir sesle mırıldandı. "Tanrı ne istiyorsa o olsun." Sonra yanındaki kız torununa doğru eğildi. Korku içinde duran güzel kız, iri yalvaran gözleriyle peşinden gelen avcıya bakan bir karacayı andırıyordu. Yaşlı adam konuştu. "Bak bakayım dışarı, kim gelmiş Lia?" Odadakilerin bakışlarını yüzüne dikmiş olduğu kız ürkek adımlarla pencereye yaklaştı. Perdeyi titreyen ve rengi atmış parmakları ile tutup kenara çekti. Sonra yüksek, ruhunun derinliklerinden gelen bir sesle, "Tanrı'ya şükür, gelen tek başına bir adam. Tanrı'ya şükürler olsun." Odadakiler hep bir ağızdan iç geçirir gibi mırıldandılar. Az öncesine kadar korkudan buz kesilmiş insanlar hareket ettiler, gruplar oluşturdular. Kimileri dualar mırıldandı, kimileri de korku ve şüphe dolu yabancının niçin gelmiş olacağından söz etti. Bu arada dışarıda bekleyen adam içeri alınmıştı. Büyük odada bunaltıcı bir hava vardı. Sobada yanan odunlardan yükselen ağır kokuyla üzerinde sayısız yemeğin göze çarptığı zengin ziyafet masasını çevreleyen insanların kokusu odayı doldurmuştu. Masanın ortasında duran 7 kollu büyük şamdanın mumları da ağır ağır yanıyor, içerisini kaplamış olan buğuda ışık vermeye çalışıyorlardı. Kadınların üzerinde meşe renginde taşlarla bezenmiş yerlere kadar uzun giysiler vardı. Erkeklerin uçuşan giysileri de beyaz kurdelelerle süslüydü. Çok dindar insanların önemli bir dini günü kutladıkları hemen belli oluyordu. Yabancının basamakları hızlı hızlı çıkan adımları duyuldu ve adam içeri girdi. Aşağıdaki açık kapıdan gelen keskin rüzgar aynı anda sıcak odayı dolduruverdi. Karın getirdiği buz gibi hava herkesi ürpertti. Şamdan da mumların titreşen alevi söndü, sadece biri zar zor ışık vermeye devam etti. Mumların sönmesiyle oda birdenbire rahatsız edici derin bir karanlığa bürünmüştü. Sanki buz gibi bir gece duvarlardan aşağı inmişti. Odanın rahat ve huzur dolu havası aniden değişmişti. Kutsal mumların sönmesinin kötü anlama geldiğini herkes biliyordu. Bu boş inanç odadakileri yeniden ürpertti. Kimse ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Odanın kapısında iri, uzun boylu, kara sakallı bir adam durmaktaydı. En fazla 30 yaşındaydı. İçeri girdi, soğuktan korunmak için sarılmış olduğu kumaş ve örtüleri çabucak üzerinden sıyırdı ve son mumun ışığında yüzünün hatları belli olunca Lia hızla yanına sokuldu ve ona sarıldı. Gelen komşu kentten nişanlısı Joshua idi. Diğerleri de bir an heyecanlandılar. Adamın çevresine sarıp neşeyle onu selamladılar. Fakat sonra yine sustular. Lia'nın nişanlısının yüzü ciddiydi, hüzün doluydu. Alnındaki kırışıklıklar çok üzüntülü bir haber getirmiş olduğunun belirtisiydi. Odadaki herkes korkuyla ona bakıyordu. İri yarı adam yanında duranların ellerini kavradı ve getirmiş olduğu sırrı dudaklarının arasından fısıldar gibi açıkladı. Kamçılılar geldi. Karşısındaki insanların soru soran bakışları bir anda donmuş gibiydi. Ellerini tuttuğu adamın nabzının bir an için durduğunu hissetti. Az önce yüksek sesle dua etmiş olan yaşlı adam hemen yanındaki masaya tutundu. Üzerindeki kristal bardaklar titreyen tonlarla usul bir şarkıya başladı. Korku yine geçirmişti pençelerini ürkek insanların yüreklerine, çekiyordu en son kan damlasını haberi getirene bakan bitkin yüzlerden. Şamdandaki tek mum son bir kez titredi ve söndü. Odanın bir köşesindeki küçük masa lambasının donuk ışığı az önce duydukları ile sarsılmış ve yıkılmış insanları aydınlatmaya çalışıyordu. Odadakilerin biri kadere inanmış, her şeyi kabullenmişlerin Tanrı böyle istedi sözünü hafifçe mırıldandı. Diğerleri şaşkın, ne yapacaklarını bilmeden öylece duruyordu. Yeni gelen konuşmaya devam etti. Heyecanlı, kopuk kopuk cümlelerle söylediklerini duymak istemez gibi. Geliyorlar, yüzlerce, yığınla, peşlerinde başkaları, ellerine kanlar bulaşmış, öldürmüşler. Binlerce insanı, hepsi de bizlerden, doğuda, bizim kente de geldiler. Bir kadın çığlığı adamın sözlerini kesti. Akan gözyaşları çığlıklarına engel olamadı. Genç kadındı, daha yeni evlenmişti, adama saldırır gibi üzerine gitti. Onlar orada, annemle babam, kardeşlerim de, onların başına bir şey geldi mi? Adam başını eğdi, kadının yüzüne bakarak usul bir sesle konuştu. Sözleri onu teselli etmek istermiş gibiydi. Bu kişiler insan kederi nedir bilmiyor diye konuştu. Odaya yine bir sessizlik yayıldı, derin bir sessizlik. Ölüm korkusunun o iğrenç hayaleti şimdi aralarına girmiş, hepsini ürpertiyordu. Beyazı gümüşe çalan uzun sakalından gözyaşları inen yaşlı adam, kısık sesiyle, kopuk kopuk kelimelerle çok eski, dini törenlerde söylenen bir ölü duasına başladı. Diğerleri de yavaş yavaş ona eşlik ettiler. Fakat hiçbiri şarkı söylediğinin doğru dürüst farkında değildi, melodisinin sözlerinin de. Sadece yaşlı adama eşlik ediyorlardı. Bütün düşünceleri sadece sevdiklerindeydi. Şarkı giderek güçlendi, sesler yükseldi, duyguları frenlemek gittikçe daha zorlaştı. Sözler birbirine karıştı ve sonunda inanılmaz bir hüzün hepsinin içini doldurdu. Sonsuz acı insanları kardeşçe bir araya getirmişti. Derin bir sessizlik, arada bir tutulamayan bir iç çekmesi, derinden gelen bir hıçkırık. Daha sonra haberci kalın, buğulu sesiyle anlatmaya devam etti. Hepsi şimdi Tanrı'nın huzurunda. Kimse kurtulamadı ellerinden. Sadece ben kaçabildim. Tanrı'nın alın yazısı. Ona şükürler olsun. Herkes aynı anda derinden mırıldandı. Yıkılmış, korkularından titreyen insanlar ardı ardına bu sözleri tekrar etti. Ben bir yolculuktan dönmüştüm kente. Yahudi mahallesini çoktan yağmacılar doldurmuştu. Beni tanımadılar, hemen kaçabildim. Fakat içimdeki bir duygu beni şehit olmuş kardeşlerimin arasına itti. Aniden atlının biri üzerime saldırdı, elindeki kırbaçla beni yuvarlamak istedi fakat beceremedi. Eğerin üzerinde dengesini kaybeder gibi oldu. İşte o anda yaşama gücüm bütün ruhumu kapladı, bana cesaret verdi. Adamı çekip attan aşağı devirdim ve atladığım gibi atı uzaklara, gecenin karanlığına sürdüm, sizlerin yanına vardım. Bir gün ve bir gece... Bir an için sustu, derin bir nefes aldı ve güç gelen sesiyle devam etti. Yeter, şimdi düşünelim, ne yapabiliriz? Odadaki insanlar hep bir ağızdan bağırdı. Kaçalım, kaçmamız gerek, karşıya kaçalım, Polonya'ya. Kaçmak, hep kullanılan, utanılacak da olsa güçsüzün güçlü karşısındaki tek mücadele olanağı idi. O anda kimse karşı çıkmayı düşünmüyordu. Bir Yahudinin savaşması, kendini koruması mı? Şimdi onların gözünde bu gülünç, üzerinde düşünülemeyecek bir şeydi. Kölelik dönemi yine gelmişti. Toplumlarına güçsüz ve köle damgasını vuruyorlardı. Yüzyıllar bunu silememişti. Öyleyse kaçacaklardı. İçlerinden biri kentteki diğer insanların koruması altına girmeyi önermiş, fakat ötekilerin yanıtı sadece aşağılayıcı bir gülümseme olmuştu. Köleliğin alın yazısı onları sonunda hep kendi kendilerine ve tanrılarına götürmüştü. Bir başkasına hiç güvenmemişlerdi. Sonra oturup kaçışı nasıl yapacaklarını planladılar. O güne kadar para biriktirmiş olan, zenginliği insan mutluluğunun ve hükmetmenin doruğu kabul eden bu insanların hepsi şimdi aynı düşüncedeydi. Bir an önce buradan kaçmak için her türlü özveriyi göze alacaklardı. Ellerindeki bütün serveti değer yitirecek olsa da atlı arabalar ve soğuğa dayanıklı giyim eşyaları almak için bir an önce paraya çevirmeleri gerekiyordu. O anda ölüm korkusu bütün özelliğini yitirmiş, insanlar tek bir istekle birleşmişti. Solgun ve yorgun yüzlerden okunuyordu, artık hepsinin tek bir hedefi vardı. Sabahın meşaleleri alev alev yanmaya başlarken her şey düşünülüp taşınılmış, kararlar verilmişti. Bütün dünyaya yayılmış toplumun insanların esnekliği ile içinde bulundukları durumun ağır alın yazısını kabullenmişlerdi. Aldıkları kararlar şimdi ağızlarından dualar gibi çıkıyordu. Sonra herkes üzerine düşen görevi yapmaya gitti. Parıldayan sokaklarda yığınlar oluşturmuş kar tanelerinin usul şarkısında kimi oflama kaybolup gidiyordu. Kocaman kent kapısı en son atlı arabanın arkasından gürültüyle kapanmıştı. Gökyüzünde ay çok güçsüz parıldıyordu, ışıltısında gümüş renginde kar taneleri küstah danslar yapıyor, insanların giysilerine konuyor, kumaş aralarına saklanıyor, nefes nefese atların burun deliklerinin çevresinde oynaşıyor, kalın karlarda zorla yol açan araba tekerleklerinin altında hışırdıyordu. Arabalardan birbirleriyle fısıldaşan insanların sesleri duyuluyordu. Kadınlar uzaklaşmaya başladıkları, fakat henüz gözden kaybolmamış, doğup büyüdükleri o kentten hüzünlü, şarkıyı andıran kelimelerle söz ediyor, ince sesli çocuklar merakla binlerce soru soruyor, sonra susuyor, tuhaflaşıyor, sesleri çınlayan erkekler aralarında geleceğin planlarını yapıyor, sessizce dualar ediyor. Birbirlerine bağlı olduklarının bilincinde ve her açık yerden, her delikten içeri giren buz gibi nefesini üzerlerine üfleyen, sürücülerin ellerini donduran soğuktan korunmak için insanlar iyice birbirlerine sokuluyordu. En önde giden araba birden durdu. Peşinden giden diğerleri de hemen duruverdi. Arabaların üzerine örten tentelerin arasından durmalarının nedenini bilmek isteyen soluk yüzler göründü. Öndeki arabada giden en yaşlıları aşağı indi. Onu diğerleri takip etti. Herkes arabalardan aşağı atladı. Durmalarının nedenini anlamışlardı. Kentten pek uzaklaşmış sayılmazlardı. Lapa lapa yağan karın arasından ovanın ötesinde ihtar eden bir parmak gibi gökyüzüne uzanan kule henüz seçiliyordu. Kulenin ucu yüzükler dolu bir elin parmaklarındaki değerli taşlar gibi ışıldıyordu. Burada her yer buz tutmuştu, bembeyazdı. Üzeri donmuş dümdüz bir gölü andırıyordu. Şurada burada ağaçların arasında küçük tepecikler göze çarpıyordu. Arabalardan inmiş insanlar buralarda sevdiklerinin yattığını biliyordu. İtilmiş, dışlanmış, yapayalnız bu topraklarda bulmuşlardı sonsuz huzuru. Her yeri ölüm sessizliği kaplamıştı. Sadece birkaç hıçkırık duyuldu. Donmuş, ıstırap dolu yüzlerden sıcak gözyaşları aktı, karlara damlayıp donuverdi. Bu derin, suskun huzurun karşısında insanlar bir an için ölüm korkularını unutuverdi. Sonsuz, çılgınca bir özlem duydular, sevdikleri insanlarla birlikte bu mekanın huzuruna. Şu bembeyaz örtünün altında ömürlerinde bir daha yaşayamayacakları ne mutlu anlar, ne çok mutluluklar yatıyordu. Bu duyguları hepsi içinde taşıyordu. Her biri bu huzur dolu mekanın özlemini ruhunda hissediyordu. Fakat yine yola devam etmek zorundaydılar. Arabalarına bindiler, köşelerine sıkıştılar, yine birbirlerine iyice sokuldular. Az önce dışarıda o kesici soğuğu fark etmemişlerdi. Şimdi ise dondurucu soğuk yine ürperen, titreyen vücutlara giriyordu. Arabaların karanlığında sonsuz korku ve sonsuz acı dolu bakışlar birbirlerini buluyordu. Düşünceleri, tekerleklerin karlarda bırakmış olduğu derin izleri takip ediyor, özlemlerinin yerine o huzur dolu mekana geri gidiyordu. Çoktan gece yarısı olmuştu. Arabalar kentten artık uzaklaşmışlardı. Şimdi mehtap ışığında apaydınlık uzanan, ışıldayan karların yansımasının oluşturduğu, bembeyaz peçelerin dalgalanarak sardığı koskocaman ovaya çıkmışlardı. Güçlü beygirler artık gittikçe kalınlaşan, tekerlere yapışıp ilerlemelerini güçleştiren, arabaları sarsan karlarda ilerlemeye çabalıyordu. Sanki her an duracaklardı. Gittikçe artan soğuk, hareketleri zorlaşan insanları kemiklerine kadar buzdan bıçaklar gibi kesiyordu. Bu arada rüzgar da uyanmıştı. Giderek sertleşiyor, çılgınca şarkılar söylüyor, arabaları sarsıyordu. Kendine kurban ararmış gibi aç ellerini uzatıyor, tenteleri yırtmak istiyordu. İnsanlar donmuş elleriyle ipleri güçlükle yine bağlıyor, sağlamlaştırıyorlardı. Fırtına gittikçe daha yüksek sesle şarkı söylüyor, erkeklerin zor oynattıkları dudakları arasında fısıldar gibi çıkan, sözleri pek anlaşılmayan dualar fırtınanın şarkısına karışıyordu. Rüzgarın keskin ıslığının altında soğukkanlılıklarını çoktan yitirmiş, başlarına geleceklerden korkan kadınların çığlıkları ve soğuktan yorgunluklarını unutmuş çocukların aralıksız ağlamaları hemen hemen duyulmaz olmuştu. Tekerlekler inleyerek karlarda yol açmaya çabalıyordu. En arkadaki arabada Lia nişanlısına iyice sokulmuştu. Erkek ona hüzünlü, tek düze sesiyle birçok dertten söz ediyordu. Güçlü koluyla onu sanki soğuğun saldırısından ve acılardan korumak istermiş gibi genç kadının narin, incecik vücudunu sarmıştı. Lia'nın bakışlarında minnet duygusu vardı. Arabadakilerin acı dolu sözlerine fırtınanın sesi karışıyor, kadınla erkeğin birbirlerine söyledikleri özlem ve şefkat dolu sözler onlara ölümü ve tehlikeleri unutturuyordu. Birdenbire araba sallandı, insanlar oturdukları yerde düşer gibi oldu ve durdular. Biraz öteden, en öndeki arabalardan, rüzgarın uğultusu arasından bağırıp çağırmalar, kırbaç sesleri, heyecanlı insanların yüksek sesle homurdanmaları kulağa geldi. Arabalardan aşağı indiler, kesici soğukta zorla ön tarafa doğru yürüdüler. Arabalardan birinin atı tökezlenmiş, yuvarlanırken ötekini de devirmişti. Atların çevresinde toplanmış erkekler yardım etmek için çaba gösteriyor, fakat ellerinden bir şey gelmiyordu. Hızla esen rüzgar insanları küçücük oyuncak bebekler gibi sağa sola savuruyor, donmuş parmakları ince sopaları andırıyordu. Hiçbir yerden yardım gelemezdi onlara. Sonsuzluğu ile gurur duyan ova göz alabildiğine dümdüz uzanıyor, fırtına insanların bağırışlarını önemsemiyor, yutuyordu. İnsanlar içinde bulundukları durumun hüzün dolu bilincini anladılar. Ölüm bu kez yeni, korkunç bir görünümde yine onlara doğru ellerini uzatıyordu. Doğanın mücadele edilmesi, yenmesi mümkün olmayan güçlerine, dondurucu soğuğun baş edilemeyen silahına karşı çaresiz ve korunmasız öylece duran insanlara. Fırtınanın borazanı sürekli, arka arkaya kulaklarına hep aynı sözleri üflüyordu. ''Sen burada öleceksin, öleceksin.'' İnsanların içindeki ölüm korkusu teslim olmaya dönüştü, kendilerini ümitsizce alın yazılarına bıraktılar. Hiçbiri kafasından geçenleri ötekilere söylemedi, hepsi aynı anda aynı şeyi düşündü. Vücutları tutulmuş, bitkin bir şekilde zorla arabalara bindiler, yan yana oturup birbirlerine sokuldular ve ölümü beklediler. Yardım geleceğinden ümitlerini kesmişlerdi. Ölümde birleşmek için her biri en çok sevdiğine iyice sarıldı. Yola çıktıklarından bu yana onlara sürekli eşlik etmiş olan fırtına dışarıda bir ölüm şarkısı söylüyor. Karda arabaların çevresine kocaman, parıldayan bir tabut örüyordu. Yavaş yavaş geliyordu ölüm. Buz gibi ısırıcı soğuk arabaların her yanından, her köşesinden giriyor, başarısından emin bir zehir gibi vücutlara ağır ağır işliyor, organlar elde ediyordu. Dakikalar yavaş yavaş geçiyordu, insanları kurtuluşa götürme çabasını gerçekleştirmesi için ölüme zaman tanımışlardı. Zor, uzun saatler geçiyor, ümidini yitirmiş ruhları yavaş yavaş sonsuzluğa götürüyordu. Fırtına ise neşeyle şarkılarını söylüyor, oynanan trajediyle alay eder gibi kahkahalar atıyordu. Mehtap da umursamazca gümüş ışığını yaşamla ölümün üzerine serpiyordu. En arkadaki arabada derin bir sessizlik vardı. Birkaçı ölmüş, bazıları ise artık olup biteni algılamaktan uzak, bambaşka bir dünyada donarak ölmenin güzelliğini yaşıyordu. Hiç kimse konuşmuyordu, hepsi cansız gibiydi. Sadece düşünceler yakıcı şimşekler gibi karmakarışık çakıyordu. Joshua soğuk parmakları ile nişanlısına sarılmıştı. Genç kız çoktan ölmüş fakat adam bunun farkında değildi. O düş görüyordu. Sıcacık, büyük bir salonda oturuyor, altın şamdan da 7 mum yanıyor, bütün dostları da aynı salonda hep bir arada oturuyorlardı her zamanki gibi. İnsanların gülümseyen yüzlerinde, dostça sözlerinde ve dualarında bu bir arada olmanın mutluluk ışığı belirtisi vardı. Çok yıllar önce ölmüş insanlar kapıdan içeri giriyordu. Annesiyle babası da. O hiçbir şeye şaşırmıyordu. Herkes birbiriyle cana yakın öpüşüyor, senli benli konuşup sohbet ediyordu ve gelenler artıyordu. Yüzyıllar önce ölmüş Yahudiler, toplumlarının kahramanları, çok eski, renkleri atmış, yerlere kadar uzanan kisveler ve giysiler içinde. Hep birlikte oturuyorlar, yan yana konuşuyorlardı, hepsi de neşeli. Gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu. O da bir sürü insanla doluyor, hızlı hızlı gelip gidiyorlar, karma karışık, hangisine bakacağını şaşırıyor, gözleri yoruluyor, konuşmalarla kulakları uğulduyordu. Nabzı aralıksız atıyor, hızlanıyor, giderek bir ateş içini daha çok yakmaya başlıyordu. Birden her yere bir sessizlik çöküyor, her şey bir son buluyordu. Güneş çıkmıştı. Lapa lapa yağmaya devam eden kar elmas gibi parıldıyordu. Ovanın bir kenarında gece yağan karın oluşturduğu tepeciklerde güneşte değerli taşlar gibi ışıldıyorlardı. Neşeli, güçlü bir güneşte az önce ışınlarını yollamaya başlayan, parıldayan sanki bir ilk yaz güneşiydi ve gerçekten de ilk yaza az kalmıştı. İlk yaz kısa bir süre sonra çiçekleri tomurcuklandıracak, her yeri yeşertecek ve yollarını kaybetmiş, donarak ölmüş, ömürleri boyunca ilk yazı yaşamamış o zavallı Yahudilerin üzerindeki bembeyaz keten örtüyü kaldıracaktı. 7. ayrımın sonu sayfa 92.